Donum Haber'e hoş geldiniz. Ben Umut Koçak. Yeni bir telefon incelemesiyle karşınızdayım. Oyun odaklı bir telefon inceleyeceğiz bu sefer. Red Magic 10 Pro'dan bahsedeceğiz. Red Magic 10 Pro'nun en büyük özelliği olabilecek en güncel işlemciyi, en üst sınıftaki işlemciyi kullanması ve bunu aktif bir soğutmayla desteklemesi. Tabii ki bu inceleme içerisinde buna ağırlık vereceğiz. Lakin diğer unsurları da es geçmeyeceğiz. Tasarımla başlayalım. Tasarımla göze batan ilk şeyler RGB aydınlatmalı logosu, fanı ve X logosu olarak adlandırabiliriz. Bunları RGB bir şekilde istediğiniz şekilde yazılımından ayarlayabiliyorsunuz. O yandan güzel. İsterseniz de kapatabiliyorsunuz. Size imkan olarak sunulmuş. Bir diğer detayı çıkıntısız kamerası diyebiliriz. Böylelikle masada bir sarsıntıya sebep olmuyor, çıkıntıya sebep olmuyor. Gayet güzel ve rigid bir şekilde duruyor. O açıdan çıkıntısız kamerası bir artı. Tabii kameranın niteliği ayrıca tartışacağız ama görüntü olarak kameranın bence kasaya bütünlüğü iyi bir şekilde kotarılmış. Ha bu arada 3 kamera var ama en alttaki 3. büyük delik fan deliği. Bu arada fan deliği demişken ızgaraları var. Bir taraftan havayı alıyor, bir taraftan da tahliye ediyor. O açıdan bakıldığında hava akışı da mümkün diyebiliriz. Çünkü tablete geldiğimizde farklı bir yorum yapacağım. Özellikle hava akışı olduğunu bu modelde vurguluyorum. Tabii ki bu telefonda bir suya tozu dayanıklılık derecesi yok. Bunun sebebi de açık bir şekilde ızgaranın yer alması. Haliyle bu şekilde sıvıya bir dayanıklılığı yok diyebiliriz. Ama şimdi uzun kullanımda bunun ne tecrübe getireceği ya da o bu fanların zamanla tıkanıp tıkanmayacağını çok uzun bir tecrübede görmemiz gerekiyor. Benim bu inceleme sürecimde onu anlayabilmem zor, takdir edersiniz ki. Ama benim kullandığım süre boyunca fanla ilgili bir şikayetim olmadı. Tabii ki fanın çalışmasıyla ilgili muhabbetler ayrı. Lakin bu fanın bana bir zorluk çıkarmadığını söylemem lazım. Bu arada oyun modu switch'i var. Onu ayrı bir şekilde yapmışlar. Kırmızı dokulu bir tuş. Onu ayarlayarak değiştirebiliyorsunuz. Metal iskelet ve cam arka yüzeye sahip verdikleri hissiyat güzel diyebilirim. Bu açıdan güzel olmuş. Ayrıyeten yan tarafına baktığınızda tetikleri göreceksiniz. Bu tetikler çeşitli oyunlarda ayarladığınızda size ek fonksiyonlar katıyor. Oynamanızı kolaylaştırıyor olarak adlandırabilirim. Aslında bu ürünün çeşitli varyasyonları var. Bizdeki Shadow versiyonu. Bunun dışında beyazında ve daha transparan diyebileceğim versiyonları da bulunuyor. Onu da keyfinize göre seçebilirsiniz. Türkiye'de hemen hemen tüm seçenekleri sunulmuş. Fiyatları da aşağı yukarı aynı görünüyordu. Kendi zevkinize göre bir tasarım tercihinde bulunabilirsiniz. Ürün 8.9 mm. Ayrıyeten bir çıkıntısı olmadığı için size bir sorun da yaratmayacak. Güzel bir görüntüsü var diyebilirim. 229 gram. Ağır bir telefon aslında. Lakin böyle bir aktif soğutma ünitesi olan metal kasalı bir telefonda da çok hafif olmasını bekleyemiyorum açıkçası. O açıdan bakıldığında evet standart ama ağırlığı baki. Ve hoparlör ızgaraları falan görüyoruz aşağıda yukarıda. Simetrik bir şekilde konmuş. Bunun dışında kulaklık jack'ı ve infrared portunu da göreceğiz. Tabii ki bunların detaylarına incelemenin diğer safhalarında değineceğiz. Şimdi ekrana geçelim o zaman tasarımdan devam etmişken. Ekran tam bir ekran. Şu anda günümüzde biliyorsunuz çentikli delikli ekranlara fazlasıyla alıştık. Bu biraz aykırı bir formda diyebiliriz. Ve bu form ekrandaki algıyı kuvvetlendiriyor açıkçası. Baktığınızda ekrana daha farklı ve iyi bir ekranmış gibi düşünüyorsunuz. Lakin göründüğünden iyi bir ekran değil. Bunun safhalarını biraz açalım size. Boya'nın Q9 Plus adını verdiği bir panel kullanılmış bu telefonda. AMOLED bir panel ve 20:9 formatta bir ekrana sahip. Ve çözünürlüğü 1216x2668 biraz garip bir çözünürlük var diyebiliriz. Ekran gövde oranına baktığınızda %91. Zaten çerçeveleri çok ince ve ekranın o bütünlük algısıyla çok iyi bir şekilde kotarılmış diyebilirim. Ekranda 144 Hz tazeleme oranı bulunuyor. Lakin LTPO özelliği yok. Yani 1 ile 144 arası adaptif olarak değişemiyor. Belli profiller arasında Hz'ini değiştirebiliyor. O açıdan baktığınızda güç tasarrufu konusunda bazı üst seviye telefonlara göre geride diyebiliriz panel teknolojisi olarak. PWM değeri 2600 Hz. Bu da sizin ekrandaki o tarama efektini az görmenizi olanak sağlıyor. Bu ne kadar yüksek olursa o kadar o efektin azaldığını görüyorsunuz. Genelde sektörde 2120 Hz yüksek değer gibi görebiliriz. Bu onun da üstüne çıkmış. 2600. Zaten benim kullanım tecrübemde de o tarama efektini neredeyse hissetmedim. Onu size net bir şekilde söyleyebilirim. 960 Hz dokunmatik örnekleme süresi var. Yani Hz'i diyelim biz ona. Orada da dokunmatik tepkilerinin zaten iyi olduğunu anlayacaksınız. Şimdi parlaklık konusuna gelelim. Parlaklık konusunda önce firmanın vaadini söyleyeyim size. 2000'li tepe parlaklık bulunuyor. Tabii ki bu anlık bir parlaklık. Bu parlaklık sizin ekran durumunuza göre ya da sıcaklık durumunuza göre otomatik olarak değişiyor. Bu detay atlanmasın. AMOLED ekranların bu kaderi diyebiliriz. Tepe parlaklıklarında uzun süre kalamıyorlar. HBM ile 1000 nit sürekli parlaklığa çıkabildiği söylenmiş. Burada da artık bizim ölçüm sonuçlarımıza gelelim. Evet, 1000 nit'i anlık olarak gördü. Lakin bizim yaptığımız testlerde telefon biraz ısındıktan sonra 850 nit civarlarında kaldı. Yani 1000 nit'i göremedik. O açıdan düşünüldüğünde evet, ısıya bir tolerans oluştuğunda ekran parlaklığını düşürüyor. Tepe parlaklıkta ise anlık olarak 2000 nitleri geçtiğini gördük. Hatta 2300-2400 dolaylarında gezdi. Tabii ki bunlar uzun süre ekran çalıştığında parlaklığını düşüren detaylar. Yani siz bu ekranı sürekli olarak 2000 nitlerde göremiyorsunuz. Hatta 1000 nitlerde bile göremiyorsunuz. Buradaki telefonun performans durumuna göre ekran parlaklığının değişmesi olayı fazlasıyla var. Ekranda HDR desteği var, lakin Dolby Vision lisansı bulunmuyor. HDR10 ve HLG desteği şeklinde HDR lisansı bulunuyor. Bu sebeple içerik platformlarında HDR'ı tüketemiyorsunuz. Lakin YouTube gibi standart HDR'ı destekleyen platformlarda HDR olarak kullanabiliyorsunuz. Burada panelle ilgili başka detaylarda 10 bit, gerçek 10 bit diyebiliriz. 1.07 milyar rengi gösterebiliyor. White Color Gamut lisansı da var. DCI-P3'ü %100 oranında destekliyor. Renk sapması oranı olarak söyleyebileceğimiz Delta E'yi de 1'in altında destekliyor. Bunlar da çok güzel renk doğrulukları diyebiliriz. Zaten panelin böyle rengi ruhsarına baktığınızda memnun kalacaksınız. İşte bir LTP olmaması hariç benim bu ekranla ilgili çok eleştirebileceğim bir nokta yok. Ekranın bir de çok parlaklığın oynaması da böyle bir insanı içini kıpraştıracak bir nokta diyebilirim. Bu telefonun belki de size en büyük vaadi performansı. Burada da Qualcomm Snapdragon 8 Elite platformunu kullanıyor. Bu da şu anda Android kısmında alabileceğiniz en güçlü işlemci. Ama bu işlemcinin ısıya toleransı oldukça yüksek. Yani ısıya bağlı performans kaybı fazlasıyla yaşıyor. Diğer 8 Elite telefonlarda biz bunu gördük. Ama bu telefonda biliyorsunuz aktif bir soğutma var. Bunun detaylarına ineceğiz. 3 nanometre TSMC süreciyle hazırlanmış güncel bir üretim sürecine sahip. Adreno 830 grafik birimini kullanıyor. Çekirdek mimarisine baktığımızda da 2 adet 4.32 GHz Orion V2 çekirdekleri ve 6 çekirdek 3.53 GHz Orion V2 Phoenix M çekirdekleri kullanılıyor. Bu açıdan baktığınızda Qualcomm'un en yüksek mimarisi zaten. Şimdi depolama RAM tarafında bu telefonla ilgili şöyle bir konu var. 12 GB RAM, 16 GB RAM, 24 GB RAM seçenekleri bulunuyor. Bunlar LPDDR5X RAM'ler. Yani standartı değişmiyor bu varyasyonlara göre. Ve depolama tarafında da 256, 512 ve 1 TB olarak UFS 4.1 depolama bellekleri kullanılmış. Bunların performansına baktığımda standart UFS 4 belleklerden hızlılar. Onları da söyleyelim size. 4070 MB saniye okuma, 3540 MB saniyede yazma değerine sahip. Bu gayet iyi değer diyebilirim. Kullanılabilir depolama alanına baktığımda da 218 GB'lık bir depolama alanı kullanılabilir olarak geliyor. Zaten bizim elimizdeki seçenekte 256 GB versiyonu. Telefon sıvı metal destekli aktif soğutma kullanan bir soğutma sistemiyle geliyor. Bu fanın gürültü seviyesine baktım. 60 desibel dolaylarında bir şiddet üretti. Zaten sessiz bir ortamdaysanız fanın sesini net bir şekilde duyuyorsunuz. Onu zaten biz size detay olarak göstereceğiz. Hava akış testi yaptım. 37 metre bölü saniye bir hava akışı oluşturdu ve sıcaklık çıkışı da 24 derece civarlarındaydı. Tabii ki bu yaptığımız senaryoda telefon aşırı ısınmamıştı. Yani bu sıcaklık arttıkça o hava çıkış sıcaklığı da yükselecektir haliyle. Bu detayı atlanmasın çünkü 24 derece çok fazla bir sıcaklık değil. Özellikle vurguluyorum. Şimdi throttle teste geldiğimizde %96 gibi bir oran alıyor. 8 elitli telefonlar arasında en iyi sonuç diyebilirim. Çünkü 8 elitli telefonların geneline baktığımızda %60'larda gezen bir throttle sonucu görüyoruz. Bu neredeyse bu kıyaslandığında %96'lık değer yok gibi bir şey. Ve bu fanın etkisi de net bir şekilde hissediliyor. Tabii ki size oluşturduğu gürültü ve kirlilik diyelim biz ona baki kalacak. O gene değişmeyecek ama termal kamera görüntüsünü de baktım bu arada. 60 derecede de yakın bir sıcaklıktan bahsediyoruz burada. Ele verdiği bir sıcaklık, rahatsız edici bir sıcaklık var açıkçası. Ama tabii ki bu uzun kullanım sekansında anlaşılacak bir durum. Çünkü o sıcaklık bir anda elinizde oluşmuyor. Bu detay da atlanmasın. Şimdi burnout test yaptım. Orada da performans bölü watt skoruna bakıyoruz. 103. Başarılı sayılabilir ama en iyilerden biri de değil. O da işlemcinin kendini dizginleyememesi diyelim biraz da. Bu telefonda öyle bir durum var. Ve yapay zeka testi yaptım. DeepSeek'in R1 1.5 milyar parametreli bir testiydi bu. 32.95 TS'lik bir token üretme süresi elde ettik. Ve bunun dışında 3D model render yürütme testi yaptık. Orada da evet makul bir şekilde o testi yapabildi. Lakin performansı konusunda pek iyi şeyler söyleyemem. Bu telefonun alameti farikası haliyle oyun ve oyun testleri de yaptık. Wreckfest'te en yüksek ayarlarda akıcı bir oyun deneyimi aldık. Grafik yükü ağır oyunlar deniyoruz burada benchmark olması amacıyla. Orada bize verdiği performans oldukça başarılıydı. Özellikle o çarpışma efektleri ya da arabanın hızlanmasındaki tepkiler güzeldi. Bunun dışında Genshin Impact oynadık. O da gene en yüksek ayarlardaydı. Ve akıcı bir oyun deneyimi yaşattı. Neredeyse hiç takılmada yaşamadık. O sabit yüksek FPS'i alabildik diyebilirim. Asfalt'ta 120 Hz desteği de var bu arada. Onu da denedik. Çok yüksek bir akıcılıkla oynadık. Gene en yüksek ayarlarda oynadık. Ve baktığımızda evet bize şimdi net olarak söyleyemiyoruz ama bu arada ekranın paneli 144 Hz olduğu için 144 Hz'i görmedik. 120 Hz miydi oyun? Evet bence 100 FPS'lerde geziyordu. Ama bunu tabii ki net olarak söylemek biraz zor. Ama yüksek FPS'i veriyordu bence. Call of Duty Mobile'da da denedik. Call of Duty Mobile'da da gene en yüksek ayarlarda hiç sorun olmadan akıcı bir deneyim yaşadık. PUBG'de de Ultra HDR ayarlarında şu an mevcut olan en yüksek ayarlar hiç sorun olmadan fazlasıyla iyi bir performans sunabildi. Bu telefonun en zayıf karnına geldik. Bir üst seviye telefon için bence çok başarılı olmayan bir kameraya sahip. Hatta kamerayla ilgili yorumu baştan söyleyelim. Bu telefonun kamerası şu anda 40 bin liranın üzerinde satılan bir telefon. Açıkçası size net söyleyeyim 20 bin civarlarında satılan telefonlar kadar. Yani performansı olabilecek en üst seviye lakin kamerası fiyatının yarısı kadar. Bu en basit tabirle böyle anlatabiliriz. Ana kamerasına geçelim. 50 megapiksellik OmniVision'ın OV50E sensörünü kullanıyor. Bu kameranın fotoğraf performansı güzel. Yani fotoğrafta gece ve gündüzde aldığı başarımdan çok şikayet etmeyeceksinizdir. Lakin videoya geldiğimizde işte foyası ortaya çıkıyor. Ama video tarafında değişik kabiliyetleri de var. 8K video çekebiliyor, 4K 60 kare çekebiliyor. O açıdan baktığınızda ve iki kamerası da bunu yapabiliyor. Ve video başarımı evet bir baktığınızda FPS olarak sabitleme olarak fena değil. Lakin işte o başarım noktasına geldiğinizde örneklerde de göreceksiniz. O başarı da biraz foyasını ortaya çıkartıyor. Daha iyi olmasını beklerdim. Yani telefonda çünkü bizim beklentimizi yükselten fazla özellik var. Ama bu özelliklerin kamera anlamında karşılanamıyor olması benim için bir eksi yazdı açıkçası. Şimdi geniş açı kamerasına geçelim. Geniş açı kamerası aynı sensörü kullanıyor ama teknik değerleri farklı. Ve bu kameranın performansı ana kameraya göre aynı sensör olmasına rağmen bir miktar geri. Evet renkleri çok benzer ama dediğim gibi başarım olarak ana kameranın biraz gerisinde. Ama buradaki telefonla ilgili fotoğraf başarısını överken şunu da söylemek lazım. Burada olabilecek en yüksek ISP ünitesi kullanıldığı için aslında görüntü işleme tarafındaki başarısından görüntüler biraz daha fiyatının üstünde gibi hissettiriyor. Burada işlemcinin başarısından bahsediyoruz. Bu arada bir makro kamerası da bulunuyor. O da zaten o sonradan bir üçüncü kameramız olsun diye tasarıma eklenmiş gibi. Kenarda böyle bir ufacık bir şey. 2 megapiksel. Gene OmniVision bir sensör kullanıyor. Pek bir başarısı yok açıkçası. Ya, hatta bu 2 megapiksel kamerayı hiç koymasaydınız da dedim açıkça. Ve bu kameradan aldığınız çıktı da çok bir verimli değil. Ama ne olur? Kameranız fokuslamıyordur. Olabildiğince yakına makro kamerasıyla gelip o detayı yakalayabilirsiniz. Böyle bir detay söylemiş olayım size. Bu telefonda kameralar arası geçiş bulunmuyor. Yani geniş açıyla ana kamera arasında bir geçiş imkanınız yok kayıt yaparken ya da video çekerken. Bir kayıtla başladığınızda o kamerayla devam ediyorsunuz. Bu da bu tip bir telefonda, bu kadar özellikli bir telefonda gene yakışmayan bir kamera detayı. Şimdi ön kamerasına geçelim. Ön kamerası normalde görmüyorsunuz zaten. Ekran altı bir kamera. Ve bu ekran altı kamera size görüntü olarak olumlu bir özellik katsa da kamera olarak baktığınızda sınıfta kalan bir kamera diyebilirim. Çünkü örneklerimizde de göreceksiniz. Yıllar öncesine ait bir kamera gibi görünüyor. Yani ön kamera olarak bir 5 sene öncesinin telefonları desem abartmış olmam. Yani ön kamera başarımına çok bir şey beklemeyin. Zaten 1080p kayıt alabiliyor. Yani 4K'ya çıkamıyor. Ve OmniVision'ın OV16E1Q sensörünü kullanıyor. Bu yeni nesil bir kamera aslında. Benim şu anda mevcutta kullandığım ekran altı kameralı telefona göre ekrandaki o kamera izi diyelim az da olsa bir iz var orada. Özellikle koyu renklerde görüyorsunuz. Bakıldığında daha aza indirgenmiş. Kameranın çözünürlüğü ve netliği biraz arttırılmış. Ama dediğim gibi o başarım biraz noksan kalıyor. Bu arada ses konusunda da bence mikrofon kaydı pek iyi değildi. Tamam biraz zorlu bir şartla denedim ama bu koşullar altında denediğim diğer telefonlardan daha iyi ses performansı, kayıt performansı alabilmiştim. Yıllar öncesine ait gibi izlediğiniz bu video Red Magic 10 Pro'nun ön kamerası üzerinden kaydedilmektedir. Ekran altı kamera teknolojisi iyi görünse de kamerada pratikte ciddi bir sıkıntıya sebebiyet veriyor. Telefonun en büyük pazarlama noktalarından biri 7050 mAh'lik silikon karbon bataryası. Bu bu sınıf bir telefon için çok fazla bir pil kapasitesi var. Bunu inkar edemeyiz. Ama bunu kullanımda ne kadar yansıtabiliyor? PCMark pil testinde 200 nit ayarlı bu arada. 10 saat 44 dakikalık bir süre aldım. Evet, bu arada 8 Eylül'li telefonlar içerisinde kıyaslayınca pil ömrü fena değil. Lakin bu pil ömrü de sınırda bir değer diyebilirim. PCMark pil testinde günlük kullanımınızda iyi bir netice almak istiyorsanız 10 saatin üzerini görmeniz lazım. Bu da sınırda. Biz kimi telefonlarda 20 saati gördüğümüz oluyor. Onlarla kıyaslayınca yarı yarıya bir aktif kullanımda pil ömrü azalacak gibi. Bu arada PCMark pil testi de bilmeyenler için söyleyeyim. Bu test süresi boyunca sürekli size çeşitli işlemler yapıyor. Sürekli aktif bir şekilde telefon çalışıyor. Yani o açıdan bakıldığında yürütülmesi, uzun saatler yürütülmesi zor bir test aslında. 10 saat 44 dakika dediğim gibi performans bazlı bir telefon için fena olmayacak bir süre. Ama siz bu telefonu gündelik hayatınızda aktif bir telefon kullanımı için kullanacaksanız az bir süre. Şimdi bu pili doldurmaya geçelim. Kablosuz şarj desteği yok bu arada telefonun. 100 watt kablolu şarjı destekliyor. Burada bir parantez açalım. Kutu içeriğinden 80 watt destekli bir adaptör çıkıyor. Yani tam potansiyelini kullanamıyorsunuz. Onu özellikle belirtmiş olayım. Pil doldurma testine baktığımda benim için rekor diyebileceğim bir süre elde etti. Çünkü 7000 mAh'lik bir bataryadan bahsediyoruz. 61 watt tepe değerini gördü anlık. Ama şarjın yüksek watt değeri stabil bir şekilde gitti. Yani uzun süre yüksek wattlarda telefonu şarj etti. Bu kapsamda bu arada bu telefonların en büyük özelliklerinden biri fanla birlikte aslında şarj etmesi. Ve fanı açtığınızda kendi iddiaları şu şekilde. Telefonun ısı toleransı arttığı için yüksek wattlarda daha uzun süre kalabileceği ve böylece şarj süresinin kısalacağını söylüyorlar. Bu kapsamda 40 dakikalık bir şarj süresi elde ettim. Bu da bu kapasitede bir pili doldurmak için fazlasıyla hızlı bir süre. Yani kısacası pille ilgili konuşursak ömür konusunda ortalama, pilini doldurmak konusunda çok mahir ve hızlı şarj konusunda adaptörün de kutu içerisine dahil olması ve bu adaptörün desteklerine baktığımda pek çok hızlı şarj protokolünü desteklemesi ve Power Delivery'i de 45 watt olarak desteklemesiyle öne çıkıyor. Ses konusuna geldiğimizde simetrik hoparlörleri olduğunu söylemiştim. Altta ve üstte yer alıyorlar ve doyuruculuk anlamında iyiler. Tabii ki bunun bir telefon olduğunu atlamayın. Yani bir Bluetooth hoparlör performansı da beklememek lazım. Evet, sesteki bir netlik var. Size geri bildirimleri de güzel. Ben biraz oyun kullanımı odaklı da düşünüyorum. O açıdan baktığınızda verimli bir hoparlör var. Hatta o hacim anlamında diğer telefonlarla kıyaslandığında biraz daha hacimli bir ses ürettiğini özellikle söylemek lazım. 3,5 mm kulaklık jack'ı var. Artık telefonlarda kaybolmaya başlayan ama bu telefonda olmasıyla yüzümü güldüren bir özellik. Çünkü benim kulaklık repertuarımda çok fazla kablolu kulaklık var ve bu kulaklıkların performansı da oldukça yüksek, beslemesi zor kulaklıklar. Bu konuda Qi-Fi kategorisinde fiyat performansıyla küpleşmiş bir model olan Ainsir T2 modeliyle denedim. Ve onu besleyebildi diyeceğim. Lakin harici bir DAC'a bağladım ki performansı da veremedi. Burada bir Avrupa Birliği'nin muhtemelen kısıtlamasından payını almış olabilir. Yani o sesin volümü anlamında yeteri kadar yükseltemedi, besleyemedi kulaklığı. Ama harici bir kulaklık taktığınızda, iyi bir kulaklık taktığınızda çok üzmeyecek bir ses çıkışı da verecektir. Orada DTS desteği var ve özelleştirilebilir ses ayarları da bulunuyor. AIM mikrofonu da denedim ve özellikle kulağımda açılıp açılmadığına da baktım. Çünkü ekran altı sensörler yer aldığı için düzgün çalışıyor mu diye baktım. Bir sıkıntı çekmedim ama İlerleyen süreçte bir sensörle ilgili problem olur mu onu da zamanla göreceksinizdir. Kısacası ses konusuyla ilgili geçer not verebilirim. Telefonun bir diğer zayıf karnı yazılım kısmına geldik. Yazılım kısmında Android 15 tabanlı Red Magic OS arayüzünü kullanıyor. Bu arayüz aslında saf Android'e oldukça yakın. Birkaç tane oyun özelliği eklenmiş. İşte fanla ilgili ya da çeşitli oyun özellikleri ilgili ayarlar eklenmiş. Bu kadar. Çok fazla bir özelleştirme içermiyor. Bunun dışında çeviri hataları çok fazla. İngilizce, Türkçe karışık bir arayüz var diyebilirim. O konuda bir iyileştirme yapılması lazım. Güvenlik yaması düzeyi Aralık 2024'ten kalma biraz eski kaldığını söylemek lazım. Günceli takip etmiyorlar. Zaten güncelleme sözü tarafında bu telefonla ilgili ilginç bir durum var. İki tane arayüz güncellemesi alacağını söylüyorlar. Ve bir tane de Android sürüm güncellemesi alacağını söylüyorlar. Günümüz koşullarında artık telefonların 7 yıllarının 5 yılların havada uçtuğunu düşünürsek güncelleme garantisinde. Bir tane Android sürüm güncellemesi bu sınıf bir telefona yakışmayan bir özellik. Lakin bu Nubia Red Magic tarafına güncelleme her zaman sıkıntıdır. Ve o sıkıntının hala bu telefonlarda devam ediyor olması yüz burkan bir detay. Bu arada Google Kamera API'ni Level 3 seviyesinde destekliyor. Yani en yüksek standart olarak destekliyor. Widevine L1 lisansı var. Bu sayede Netflix'i ve Amazon Prime'i yüksek kalitede izleyebiliyorsunuz. Tabii ki HDR olmadığını ekran kısmında konuşmuştuk. Güvenlik kısmına geçelim. Güvenlik konusunda Goodix'in ekran içi parmak izi okuyucusu kullanılmış. Evet, yeterli performansı sunuyor ama daha hızlı olmasını beklerdim. Bu arada eliniz hafif ıslaksa ya da nemliyse de çalışmakta biraz nazlı. Parmak izi okuyucu konusunda biraz daha yatırım yapılması lazım bu telefonda. Yüz tanıma konusunda yatay modda çalışıyor. Göz kapalıyı da destekliyor. Bu arada bir animasyon ayarı da var. Onu da ayarlayabiliyorsunuz. Kısaca yüz tanıması kameradan düzgün çalışıyor. Işık azalınca onun da performansında bir sekteye uğruyor. Ama parmak izi okuyucu için biraz daha uğraşılması lazım. Belki de yazılım güncellemeleriyle daha kararlı hale getirilebilir. Kablosuz teknolojiler tarafına geldiğimizde 5G çift fiziksel SIM'i destekliyor. eSIM desteği yok. Üst seviye telefonlarda eSIM'i arıyorum artık. Olmaması bir eksiklik. Wi-Fi 7 desteği var. Güncel Wi-Fi protokolü ve benim yaptığım testlerde de bir sorun çıkarmadı. Güzel bir şekilde bağlantı kurabildim. Bluetooth 5.4 desteği bulunuyor. LA Audio desteği bu telefonda da yok. NFC desteği var. NFC'yi kullanabiliyorsunuz. Çift frekans GPS var. Yaptığım testlerde fena bir sonuç elde etmedim. Lakin GPS konusunda daha başarılı gördüğüm telefonlarda oldu. Ama üzmeyecek bir GPS'i var diyebilirim. Şimdi garip bir durum. İnfrared port var bu telefonda. Lakin infrared portu kullanabilmeniz için yazılım yok. O yazılımı ürünün Çin versiyonundan bulup APK olarak kurmanız gerekiyor. Garip bir durum. Yani bir infrared kumanda yazılımı kurmaları lazımdı bence. Bunun es geçilmesi biraz tuhaflık olmuş. Şimdi ek olarak detaylara geçelim. USB 3.2 portu var ve display alt modunu da destekliyor. Görüntü çıkışı da alabiliyorsunuz. Lakin bu telefonda bir masaüstü modu bulunmuyor. Keşke olsaydı dedim. Bir görüntü aktarma yazılımı var Redmi G'nin ama o da çok stabil çalışmıyor. Barometre yok. Bu telefonlarda özellikle bakıyorum. Ama zaten sıvıya dayanıklı olmaması sebebiyle barometrenin olmaması sineye çekilebilir. Bu arada kutu içerisinden sert oluklu bir kılıf çıkıyor. Dokusu güzel ama telefonu korumak konusunda çok nitelikli olmayabilir. Çünkü yanları açık ama onun da sebebi tetikler ya da diğer kısa yolları açık tutmak için olduğu söylenebilir. Uygulanmış bir jelatin geliyor ama bu jelatin sadece belli başlı çiziklerden korumak için. Siz ekranı daha fazla korumak istiyorsanız buraya bir farklı bir yatırım yapsanız iyi olacak. Şimdi son olarak fiyat ve değerlendirme kısmına gelelim. Ürünün başlangıç modeli 12 GB RAM'e sahip ve 256 GB depolamaya sahip versiyonu. O da 48 bin liralık şu an bir fiyata sahip. Zaman zaman kuponlarla, indirimlerle 44 bin, 46 bin gibi fiyatlara düşüyor. Onlar da takip edilebilir. Bu fiyat segmentinde düşündüğümde parasına göre alabileceğiniz açık ara en performanslı telefon. Hatta bu iddiayı biraz daha ileri götürelim. Şimdi diğer 8 elitli telefonlar bu telefondan bariz ölçüde daha pahalı. En ucuzu bile 50 bin, 60 bin bantlarında geziyor. Hatta S25 Ultra gibi telefonlara çıkarsak da 80 bin liraları görüyoruz. Onların hepsine göre Snapdragon 8 elitinin performansı daha yüksek. Tabii ki bunun sebebi soğutma sistemi olması, aktif bir şekilde soğutulması. Ama dediğim gibi fiyatının üstünde, hatta en yüksek performans diyebiliriz, bir performans sunuyor. Ama bunun dışında kamerasıydı, yazılımıydı, diğer detay unsurlara geldiğimizde de fazlasıyla geri plana atılmayı hak eden bir model. Kısacası performans bazlı işler için alınacak bir telefon. Ama telefonla ilgili beklentileriniz farklı şekilde ise es geçilecek bir telefon. Bu arada 512 GB versiyonu 59 bin, 1 TB versiyonu da 74 bin lira. Burada en boş paketini almak, en ucuz versiyonu almak en mantıklıca çözüm bence. Performansla ilgili işleriniz varsa bu telefonu kesinlikle tercih edebilirsiniz. Ve oyun kullanımı için de bir telefon düşünüyorsanız ilk tercihiniz olabilir. O zaman Redmi G10 Pro'yu tanımış olduk. Donanım haberi takip etmeyi, videoları beğenmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.